Üniversitesi'nden Doktor Şeyda İpek'le konuşacağız. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Tabii lisansımı Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümünde yaptım. Ondan sonra yüksek lisans için Koç Üniversitesi'nde Doktor Tekin Dereli ile çalıştım. Koç Üniversitesi'ndeki yüksek lisansım teorik yerçekimsel alan teorileri üzerineydi. Daha sonra Koç'tan sonra da doktoramı yapmak için Washington Üniversitesi, University of Washington, Seattle'a geldim. Seattle'da, University of Washington'da da doktora hocam Ann Nelson'dı. Ann Nelson'ı 2019 yılında kaybettik. Onun da ruhunu şad edelim. Ann Nelson ile parçacık fiziği, teorik parçacık fiziği üzerine çalıştım. Özel olarak işte temel parçacıkları anlatan standart modelin ötesine nasıl geçebiliriz ve karanlık madde tarzı olayları nasıl anlayabiliriz üzerine çalıştık. Doktoramı bitirdikten sonra Amerika'da bir ulusal laboratuvar olan Fermilab'da, Fermi Ulusal Laboratuvarı'nda doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştım 2 sene. Sonra Fermilab'dan sonra ise Kaliforniya Üniversitesi'ne geldim. Burada da yine doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştım. 1-2 aya kadar da Kanada'da Carleton Üniversitesi'nde asistan profesör olarak çalışmaya başlayacağım.
Yer çekimi fiziği üzerine çalıştınız. Öncelikle yer çekimi fiziği nedir? Ve siz neler buldunuz o çalışmanızda?
Yerçekimi aslında tabii hani günlük hayatımızı etkileyen bir şey değil mi? Hepimiz hissediyoruz yerçekimini. Bazen daha ağır hissediyoruz, bazen hafif hissediyoruz. Ama yerçekimi hani Newton'dan beri kurallarını teorik olarak anlamaya çalıştığımız ve hani çoğunlukla da anladığımız bir olay. Nedir? Newton'dan bildiğimiz F eşittir ma, hani bir kütleniz varsa ona o kütleyi hareketlendirmek için belirli bir kuvvet uygulamanız gerekiyor. Bunlar liseden hani belki ortaokuldan bile öğrendiğimiz kavramlar. Newton'un bize anlatmadığı bir şey, de daha sonra Einstein buluyor 1915'lerde. Bu da görelilik teorisi olarak geliyor. Görelilik teorisi nedir? Yine kütleli olan parçacıkların ya da kütlesi olan parçacıkların da ışık hızına yakın hareket ettikleri zaman, çok çok hızlı hareket ettikleri zaman ki davranışları daha değişik Newton fiziğinden. Buna da görelilik teorisi diyoruz. Görelilik teorisinin daha birçok da bir girdiği alan var. Mesela işte kütle uzay zamanı büker, sonra uzay zaman kütleye nasıl hareket etmesini söyler ya da işte kütle enerjiye dönüşebilir, enerji kütleye dönüşebilir, E eşittir mc² tarzında hani denklemler var. Bunların hepsi hani yerçekimi fiziği aslında. Yerçekimi fiziği hani hepsi yerçekiminin nasıl işlediğini anlatıyor. Farklı hız şeylerinde, farklı hızlarda yerçekiminin nasıl işlediğini anlatıyor. Yerçekimi hakkında bilmediğimiz, şu anda hala anlamaya çalıştığımız şey ise yerçekiminin kuantum özellikleri. Yani mesela biz bir elektromanyetik kuvveti düşündüğümüz zaman elektromanyetik kuvveti taşıyan parçacıklar var. Bunlar mesela fotonlar. Fotonları hani ışınlar olarak güneşten görüyoruz, lambalarımızdan görüyoruz. Bu fotonlar işte hem dalga olabiliyor hem parçacık olabiliyor. Kuantum özelliklerini biliyoruz. Ve bu elektromanyetik kuvvet belirli bir kuantum teorisine oturuyor. Biz bunu kuantum olarak anlatabiliyoruz. Yerçekimi öyle değil ne yazık ki. Yerçekimini hala sadece bir klasik teori olarak biliyoruz. Yani klasik dediğim kuantum değil de daha kuantum alanda değil de kuantumun daha büyük fiziksel alanlarda gördüğümüz bir kuvvet ya da anlatabildiğimiz bir kuvvet. Bu demek değil ki kuantum parçacıklar yerçekimini hissetmiyor. Tabii ki de kuantum parçacıklar yani elektronlar mesela yerçekimi kuvvetini hissediyorlar. Fakat biz yerçekiminin kendisini kuantum olarak anlatamıyoruz. Hani bunları niye söylüyorum? Bu çünkü hala fizikçilerin, teorik fizikçilerin anlamaya çalıştığı kuantum yerçekimi nedir? Onun üzerine çalıştığı bir konu. Ben kuantum yerçekimi alanında çalışmadım aslında. Benim yüksek lisans yaparken de çalıştığım konu klasik yerçekimiydi. Ama benim baktığım klasik ve göreli yerçekimi yani hani yüksek yine şey yüksek hızlarda ortaya çıkan yerçekimi. Benim tezimde baktığım konu 2+1 boyutlu uzayda yerçekimi nasıl işler konusuydu. 2+1 boyutun şu anda biz 3+1 boyutta yaşıyoruz. 3 dediğim hani bir x, y, z koordinatları var işte 3 boyutluyuz. +1 de zaman boyutu. Bu hani genelde bizi, hani bizim hayatımızı, yaşadığımız evrenimizin içinde bulunduğu bir uzay zaman. 2+1 dediğim biraz daha şey, oyuncak bir uzay zaman. Hani bu üç boyutu 2 boyuta indiriyorsunuz ve +1 hala zaman boyutu. Bu sadece teorik olarak baktığımız bir şey. Ama buna bak, hani 2+1 boyuttaki klasik yerçekimi teorilerinin kuantuma çevrilmesi biraz daha kolay aslında. O yüzden hani 2+1 boyutta klasik yerçekimini anlarsak belki o bize kuantum alanda bir şey söyler diye umut ediyorduk. Benim baktığımda 2+1 boyutta Einstein denklemlerini yazabilmekti mesela. Biraz daha yani orada yaptığım çalışma biraz daha literatür taraması gibiydi. Yani başka insanların yaptığı şeyleri bulup onların birbirleriyle uyuştuğunu göstermek tarzında bir çalışmaydı. Ama ondan sonra yüksek lisanstan sonra ben biraz o konuyu geride bıraktım. Hani ondan sonra çalışmadım aslında yerçekimsel fizik üzerine. Parçacık fiziğine kaydım daha çok. Yani gerçek kuantum olarak anlayabildiğimiz konulara kaydım.
Dediğiniz gibi parçacık fiziğine doğru kaydınız ve doktoranızda parçacık fiziği çalıştınız ama öncelikle parçacık fiziği nedir? Hani böyle bizim anlayabileceğimiz bir şekilde ve bu çalışmanıza neler yaptınız?
Evet, parçacık fiziği temel parçacıkların neler olduğunu ve birbirleriyle nasıl etkileştiklerini anlamaya çalışan, onun üzerine çalışan bir alan. Şimdi temel parçacık derken ne demek istiyoruz? Ondan da bahsedeyim. Bildiğimiz, yani zaten günlük hayatta karşımıza çıkan yine temel parçacıklardan 2 tanesi fotonlar. Yine bu elektromanyetik kuvveti taşıyan fotonlar. Bir de elektronlar da temel parçacık. Elektronlar da işte elektrik yükleri var. Atomların etrafında, atomun etrafında dönen parçacıklar. Temel parçacık dediğimiz kavram en küçük parçacık evrendeki ve kendisinden daha küçüğe bölünemeyen parçacık diyelim. Ya da daha bölemediğimiz parçacık, kendisinden daha küçüğe. Mesela biz bir atomu aldığımızda içinde bir protonu var, nötronu var. Atomu daha küçük bir şeye bölebiliyoruz. Daha sonra protonu alıyoruz. Protonu daha küçük parçacıklara bölebiliyoruz. Protonun içindeki parçacıklar kuarklar ve gluonlar. İşte bunlar temel parçacık. Kuark ve gluonları daha küçük şeylere bölemiyoruz. Onlar temel parçacık. İşte kuarklar, gluonlar temel parçacıklar. Elektronlar var. Elektron benzeri başka parçacıklar var. Mesela miyonlar ve tau leptonları dediğimiz. Bunlar temel parçacık. Mesela Higgs bozonu temel bir parçacık. Higgs bozonu en son keşfedilen temel parçacık. 2012 yılında keşfedildi CERN'de. Bunun dışında zayıf nükleer kuvveti taşıyan parçacıklar var. Bunlara W ve Z bozonları deniyor. Yani toplamda 17 tane temel parçacık var. Bunların bazılarına fermiyon deniyor ve bu bazılarına bozon deniyor. Bozonlar işte evrendeki 4 kuvvetten 3 tanesini taşıyan parçacıklar. Şimdi bu temel parçacık bizi dediğimiz zaman yer çekimini şeyde tutuyoruz, dışarıda tutuyoruz aslında. Çünkü yer çekiminin kuantum alana nasıl girdiğini bilmediğimiz için parçacık fiziği genelde bu elektron, miyon, kuark gibi parçacıkların işte elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet ve zayıf nükleer kuvvetle nasıl etkileştiğini anlamaya çalışan bir çalışma alanı. Bu parçacık fiziği dediğim gibi mesela fotonların olduğunu bilmemiz aslında bayağı bir hani yüzlerce sene önce de biliyorduk. Ama onların parçacık olduğunu keşfetmemiz zaman aldı. Ondan sonra bir elektronun varlığını bilsek bile hani onun temel bir parçacık olduğunu kavramamız büyük bir zaman aldı. Parçacık fiziği modern yıllarda 1960'larda başlıyor aslında hani yaldır yaldır gitmesi. Bu da niye? Ne yazık ki atom bombasından gelen bir tarih yani. Hani o sırada yani nükleer fizikten çıkan bir çalışma alanı aslında birazdan. O yüzden köklerimiz hani çok da insancıl değil ne yazık ki. Ama hani şu anda ne yazık ki öyle. Tabii hani şu anda daha ulvi amaçlarımız var diye düşünmek istiyorum. Hani evrenimizi anlamaya çalışıyoruz. Evrenimizin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyoruz. Düşündüğümüz şey hani evren ilk başladığında bir çorba gibi bir şey vardı ve çorbanın içinde temel parçacıklar vardı. Elektronlar, gluonlar, kuarklar yüzüyorlardı. Sonra işte evren büyüdükçe, soğudukça olsun bu parçacıklar birbirine yapıştılar, atomları oluşturdular, o atomlar elementleri oluşturdu, sonra o elementler yıldızları oluşturdu, o yıldızlar dünyaları oluşturdu, galaksileri oluşturdu tarzında. Hani böyle bir yapıda, o yapının ilk başını anlamak da parçacık fiziğinin işi oluyor ve şu anda etrafımızda olan elektronları, miyonları, nötronları anlamak da parçacık fiziğinin işi oluyor.
Takıldım ama siz dediniz ya, hani işte fotonların parçacık olduğunu anladık ama bu zaman aldı. Neye göre anlaşılıyor? Yani parçacık olması için ne gibi bir özelliğinin olması gerekiyor?
Parçacık derken yani hani ilk başta şey... Bu aslında çok güzel bir soru. Kuantum alan teorisi dersinde de bir hocamız bize sormuştu bunu. Parçacık ne demek? Aslında parçacık ne demek? Kuantum alan teorisinde yani teorik olarak da hala tartışılan bir şey. Ama şey gibi düşünün. Bir, hani elma derken hani elmayı elinize alıyorsunuz, tutabiliyorsunuz o elmayı. Hani elma eğer çok beklerseniz çürümeye başlıyor, yani kabuğu dağılıyor falan böyle. O hala elma mı, hani oradan kopan parçacıklar hani elmayı daha azalttı mı, şey yaptı mı? Hani bu tarz soruları sadece böyle parçacık protonlar için de sorabilirsiniz. Mesela bir proton parçacığını yuvarlak bir hani balon gibi düşünün, yani küre gibi düşünün, ya da onları işte atomdan çıkarıp bir yere koyabiliyorsunuz, bir kavanoza koyabiliyorsunuz ve orada duruyorlar, birbirleriyle bileşimleri var mı, onları gözlemleyebiliyorsunuz ve mesela bir protonun, mesela proton dediğimiz parçacıkların ben burada ölçsem, kütlesini ben burada ölçsem de işte belirli bir şey ölçüyorum, mesela 1 gigaelektron volt ölçüyorum, işte CERN'deki kişi de aynı kütleyi ölçüyor, sonra işte ne bileyim bir Tayvan'daki kişi de aynı kütleyi ölçüyor. Güneşten gelen protonlar da aynı kütlede falan. Hani bu tarz özellikleri değişmeyen, bulundukları yere göre değişmeyen ve belirli bir zaman aralığında o özellikleri ölçebileceğimiz yapılar diyeyim. Yani birbiri hani belirli bir düzene sahip, iç düzene sahip yapılar, parçacıklar. Bu iç düzenin en ölçülebilir özelliği kütlesi mesela. Hani bir kütle diye kavram, kütle verebileceğimiz parçacıklar. Ama mesela fotonların kütlesi yok. Ama fotonların da parçacık olmasının hani başka bir şekilde gözlemliyoruz falan. Onların da belirli enerji yoğunlukları var diyeyim yani. Hani bir şeyin parçacık olmasını anlatmak kuantum alan teorisinde onun belli bir yolu var, yolu yordamı var. Ama her şey parçacık mı? Mesela bizim rezonans dediğimiz kavramlar var. Mesela bazı yapılar hani belli enerjilerde görülüyor deneylerde diyelim. Ona parçacık diyebilir miyiz, diyemez miyiz? Mesela o tartışılan bir konu hala. Hani neye parçacık diyebiliriz? Ama kolayca parçacık diyebildiğimiz yapılar var. Mesela bir elektron, hani onun da kütlesi her zaman aynı. Mesela bozulmuyor da elektron, işte hani elle tutabilirsin, hani elle tutamazsın da sadece böyle bir belirli bir deneysel cımbızlarla tutabiliyorsun, görebiliyorsun tarzında yapılar yani. Hani hem kolayca parçacık diyebildiğimiz yapılar var ama hani her kolayca parçacık diyemediğimiz yapılar da var aslında deneylerimizde gözlemlediğimiz. Bir de hani temel parçacık saydan biraz daha şey, hani daha değişik bir kavram. Temel parçacık dediğim gibi daha küçüğüne bölemediğimiz bir şey yani. Mesela proton bir parçacık ama temel parçacık değil. Çünkü protonu daha küçük yapılara bölebiliyoruz. Protonun içinde kuarklar var. Bu kuarkların olduğunu nasıl öğrendik? İşte protonları parçalayarak, yani protona işte protonu başka bir şeylerle çarpıştırıp o çarpışma o kadar da enerjetik ki, burada bahsediyordu sanırım bu görüşmesi şey sizin de röportajında, hani tren çarpışması gibi düşünün yani. Hani trenin içinde belki oda olduğunu bilmiyordunuz ama iki tren çarpıştıktan sonra işte ne bileyim bir yatak çıkıyor, demek ki burada da bir oda varmış, bir kompartman varmış diyorsunuz mesela. Protonlar da biraz onun gibi birbirleriyle ya da başka bir proton elektronla ilk yapılan deneyler protonların üstüne çok yüksek enerjili elektronlar göndermekti. Ve o elektronlar mesela bir şey düşünün, elmaya dönelim mesela. Hani elmayı tamam, hani elmaya bir ping pong topu gönderiyorsunuz. O işte ping topu elmadan işte çarpıp başka bir yere gidiyor. Sadece elmayı görüyorsunuz. O yüzden hani elmanın acaba da içinde bir çekirdek var mı bilmiyorsunuz. Halbuki bir elmayı böyle bir iğneyle dürtmeye başlasanız bir yerden sonra bir çekirdeğe çarpacaksınız. Ah, bu elmanın içinde de başka bir yapı var. Hani beni orada hani içine giremediğim başka bir şey var diyorsunuz. Elmanın içinde bir çekirdek olduğunu fark ediyorsunuz. Elmayı açmadan bile o çekirdeği aslında hani çekirdek olduğunu görebilme yöntemleri bile var yani elmayı parçalamadan. Ama tabii en kolayı elmayı kesmek. Hani onun için de daha yüksek enerjiye ihtiyaç oluyor falan. Hani bu tarz böyle değişik yöntemlerle hani büyük parçacıkların içinde daha küçük şeyler var mı diye bulmaya çalışabiliyorsunuz.
Şimdi siz doktora sırasında parçacık fiziği çalıştınız. Bu çalışmanız sırasında da enteresan şeyler buldunuz. Biraz bunlardan da söz edelim mi?
Üzerine çalıştığım konulardan bir tanesi karanlık madde. Karanlık madde varlığını bildiğimiz bir madde türü. Madde dememizin sebebi yerçekimsel kuvvetle etkileşiyor. Çünkü bunu işte galaksilere bakarak gözlemleyebiliyoruz. Karanlık maddenin zaten varlığını galaksilerin Newton fiziğinden daha beklediğimizden daha farklı davrandığını gözlemleyerek fark ettik. Mesela şöyle anlatayım. Bir galaksiye baktığınız zaman galaksinin yapısı genelde şeydir. Galaksinin ortasında, merkezinde çok büyük bir kütle vardır. İşte birçok yıldız, bir sürü şey merkeze toplanmıştır. O merkezin etrafında dönen başka yıldızlar, işte gezegen sistemleri olur. Aynı bizim Samanyolu galaksimiz gibi. Samanyolu galaksinin işte merkezinde büyük bir kütle var. Merkezin etrafında işte Samanyolu galaksisi sarmal bir galaksi, sarmal kollar var. Bizim yıldızımız ve güneş ve güneş sistemi o sarmal kolların etrafında, sarmal kolların bir tanesinde. Hani galaksiler genelde böyle yapılar. Kütle, merkezde büyük bir kütle var ve hani onun etrafında dönen bir sürü yıldız, işte toz bulutu, bilmem ne, hani başka yapılar. Hani çok büyük yapılar bunlar. Şimdi beklediğimiz şey şu, yer çekiminin kuvvetinden bildiğimiz şey bir kütle, hani kütleler birbirini çeker, okey. Kütleler ama o çekim kuvveti, hani kütleler birbirinden uzaklaştıkça azalır değil mi? Hani eğer birbirlerine yakınlarsa kuvvet daha fazla, birbirlerine uzaklarsa kuvvet gitgide azalır. Yani o uzaklıkla kuvvet azalmaya başlar. Bu birçok kuvvetle de gördüğümüz bir özellik aslında. Şimdi yer çekimi kuvvetinden beklediğimiz bu. Bu ne demek o zaman? Eğer galaksinin merkezinde daha çok kütle olduğu için galaksinin merkezinden uzaklaştıkça yıldızların dönme hızı biraz düşecek. Çünkü o merkezdeki yer çekimsel kuvveti hani çok hissetmiyor şeydeki uzaktaki yıldızlar. O yüzden işte bir galaksinin merkezin işte bir kafanızda bir şey düşünün, bir minik bir grafik düşünün. X ekseninde merkezden uzaklık var, Y ekseninde de yıldızların dönme hızı. İşte belli bir şey bekliyorsunuz, işte uzaklaştıkça yıldızların dönme hızı düşecek diye bir grafik bekliyorsunuz. Ama gözlemlerde fark edilen şey oluyor. Bu gözlemler de 30'larda başlayıp 1970'lere kadar süren bir gözlemler yani. Hani galaksilerdeki yıldızların dönme hızını gözlemlemek, astrofiziklerin yaptığı bir gözlem. Şey buluyorlar. Galaksinin merkezinden uzaktaki olan yıldızlar bile yakın olan yıldızlarla aynı hızda dönüyor. Yani böyle o hani azalma gözükmüyor. Yani bunun ne olduğunu tabii hani bilemiyorlar tabii o sırada. İki tane genel geçer şey teori var. Bir tanesi belki biz Newton fiziğini çok iyi bilmiyoruz. Belki hani Newton fiziğini değiştirmemiz gerekiyor. İkinci açıklamada hayır, biz sadece galaksideki diğer kütle türlerini bilmiyoruz. Hani bizim şeyimiz dediğimiz model bütün kütlenin merkezde olduğu. Halbuki belki de bizim daha gözlemleyemediğimiz değişik bir kütle var. Ve o kütle o yıldızları hızlandırıyor şeydeki. Galaksinin merkezinden uzaktaki yıldızları hızlandırıyor. Bu işte bu kayıp kütle ya da gözlemleyemediğimiz kütleye karanlık madde deniyor. Yani madde dediğim gibi yerçekimsel bir kuvvetle etkileştiği için madde diyoruz. Yani kütleli bir şey, kütlesi olması gerekiyor. Karanlık dememizin de aslında biraz yanlış bir isimlendirme. Hani görmediğimiz için karanlık demişiz. Ama normalde karanlık aslında ışığı soğuran demek değil mi? Yani hani bir şeyi yansıtmayan demek. Halbuki karanlık madde ışıkla etkileşime geçmiyor. O yüzden göremiyoruz. O yüzden büyük ihtimalle transparan dememiz gerekiyordu ama karanlık denmiş, karanlık kalmış.
Evet. Çalışmamız özellikle hangi noktaya?
Benim çalışmalarımdan bir tanesi şuydu. Hangi sene olacak? Bu karanlık madde de dediğim gibi bu astrofizik gözlemlerinden hani ortaya çıkan bir şey ve şu anda galaksimizin merkezini gözlemleyen birçok teleskop var. Uzay teleskobu olsun, dünyada olsun. Bu teleskoplardan bir tanesi Fermi teleskobu diye geçiyor ismi. Enrico Fermi de çok büyük bir parçacık fizikçidir. O yüzden hani Fermi'nin ismi her bütün deneylerde birçok yerde karşımıza çıkar aslında. Bu Fermi teleskobu bizim galaksimizin merkezine bakıyor bazen ve o merkezden gelen işte ne bileyim fotonlara bakıyor. Başka hani merkezin içinde neler var onları görmeye çalışıyor falan. Bu gözlemlerde şey fark edildi. Burada bekleme hani evrenin hani galaksinin merkezinde işte bir sürü süpernova var, yıldız var, hatta bir tane black hole var falan böyle. Hani bir sürü şey var. Yani onlardan beklediğimiz belirli bir ışıma var. Bu ışımanın haricinde farklı bir ışıma gözlemledi. Gama ışınları gözlemledi. Yani daha böyle beklediğimizden daha çok gama ışını görmeye başladık. Ve bu gama ışınlarının karanlık maddeden gelme ihtimali var. Hani evrenin merkezinde yıldız varsa karanlık madde de vardır belki. Hani olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Ve o karanlık maddenin hani o karanlık madde belki ara sıra birbirleriyle etkileşir, belki fotona dönüşürler, belki hani bir şey yani değişik bir şey yapıyorlardır ve bize o karanlık maddeden gelen fotonlar olabilir diye düşünüyor bu evren merkezindeki ışımanın sebebi olarak. Buna galactic center, galaktik merkez ışıması deniyor. Türkçe'ye tam çeviremedim ama neyse biz de o ışımayı anlatabilmek için bir model gösterdik. Hani eğer sahiden bu karanlık madde ise o karanlık maddenin şu tarz özellikleri olması gerekiyor ve hani eğer sahiden karanlık madde bu böyle bir parçacıksa işte onu aslında biz işte CERN'deki deneylerde de arayabiliriz tarzında bir çalışmaydı. Çok da güzeldi. Hem böyle minik bir çalışmaydı ve yani hani hala o ışımanın karanlık madde olup olmadığını bilmiyoruz ama eğer karanlık madde ise hani bizim modelimiz onu anlatabilecek en iyi modellerden biri, en iyi teorilerden biri diyeyim ama hala keşfedilmedi o yüzden bilemiyorum doğru mu değil mi?
Sizin çalıştığınız doktora sonrası çalıştığınız konulardan biri de uzun yaşamlı parçacıklar üzerine. Öncelikle uzun yaşamlı parçacıklar nedir? Çalışmanızda siz neler buldunuz?
Uzun yaşamlı bir parçacığın yaşamı ne demek? Ondan başlayayım isterseniz. Bu genelde temel parçacıklar için konuşuyoruz. Uzun yaşamlı parçacıklar dediğimizde bir parçacık mesela parçacıkların birçoğu daha küçük parçacıklara, daha küçük demeyeyim de daha hafif parçacıklara bozunuyorlar. Mesela bir parçacık olarak miyonu ele aldığımız zaman miyon elektronla aynı özelliklere sahip ama elektrondan 200 kat daha ağır. İkisi de temel parçacık ama miyon daha ağır. Yani onun iç ağırlığı daha fazla ve miyon daha hafif parçacıklara bozunabiliyor. Mesela bir miyon işte yani bir miyonu şuraya masaya koyduğunuz zaman o orada hani sonsuza kadar orada durmayacak. O aslında direkt bozulmaya başlıyor. İşte elektrona bozunuyor, başka şeylere bozunuyor falan. Kendinden daha hafif parçacıklara dönüşüyor yani. Mesela elektron bunu yapamıyor çünkü elektron en hafif, kendi grubundaki en hafif parçacık falan. Ama bu tarz ve sadece temel parçacıklar değil tabii mesela nötronlar da bozunuyorlar ya da hani daha büyük parçacıklar mesela atomlar da bazen bozunuyorlar falan. Hani bu bozunma aslında biraz daha bildiğimiz bir kavram. Mesela bir yine elmaya dönersek elma da bozunuyor aslında. Çünkü elmanın içindeki moleküller bozunuyor. Belli bir yaşam süreleri var yani. Bu tarz parçacıklara deneylerde bak zaman deneylerim parçacık fiziği deneylerinde. Parçacık fiziği deneylerinde bu parçacıklar çok hızlı çok büyük hızlara sahipler. Mesela oradaki protonlar işte ışık hızına çok yakın gidiyorlar. Sonra protonlar çarpıştıktan sonra oluşan diğer parçacıklar yine ışık hızına çok yakın hızlarda gidiyorlar. Yani bir parçacık hem hareket edip hem bozulmak istediği zaman belirli bir şey gidebiliyor, yol gidebiliyor bozulmadan önce. Mesela bir miyonu ele aldığımız zaman işte miyonun gidebildiği belirli bir yol var. Ondan sonra bozuluyor, kayboluyor falan böyle işte. Hani bu oluşumundan ölümüne kadar parçacığın alabildiği yola biz yaşam yolu diyoruz bazen. Bu CERN'deki deneylerde gördüğümüz birçok parçacık, yine bu standart modelde gözlemlediğimiz birçok parçacık, hem temel hem de daha büyük parçacıklar çok küçük zamanlarda ve çok küçük şeylerde, yollarda bozunuyorlar. Mesafelerde bozunuyorlar yani. Bunlara yani mesela çok küçük dediğim yani 1 nanometrenin %1'i şeyleri düşünün, uzunlukları düşünün yani hemen bozunuyorlar. Yani oluşuyorlar sonra hemen bozunuyorlar tarzında. Hani bazılarını daha çok yol alabiliyor. Ama hani hani bazıları hiç bozulmuyor. Mesela nötronlar hani deneylerden de kaçabiliyor. Bu hani bu yaşam, uzun yaşam dediğimiz zaman bu genelde deneyin uzunluğunu düşünüyoruz. Yani mesela bu bir parçacık işte bir milimetre kadar hareket, yol, mesafe kaydedebiliyorsa bozulmadan önce onlara uzun yaşamlı parçacıklar deniyor. Uzun yaşamlı parçacıklar işte çok aslında enteresan parçacıklar. Çünkü onların kısa yaşamlı parçacıklara göre değişik özellikleri olması gerekiyor. Ne bileyim belki bazı kuvvetlerle çok etkileşmeyebiliyorlar. Etkileşmemeleri gerekiyor bozulmamaları için falan. Yani değişik özellikleri var. Ve bu uzun yaşamlı parçacıkları mesela benim öne sürdüğüm parçacıklardan bazıları bozulmadan önce 1 metre gidiyorlar, 10 metre gidiyorlar falan böyle. Ama 10 metre gidince bunu CERN'de gözlemleyemiyorsunuz. Çünkü hani orada bozulmazsa görmüyorsunuz aslında. Ama bu tarz parçacıkları gözlemlemeyi amaçlayan birkaç tane deney var. Daha bazıları onaylandı, bazıları onaylanmayı bekliyor falan. Hani CERN'ün etrafını daha büyük deneyler kurmak gibi bir şey. Hani CERN'den kaçan parçacıkları gözlemlemek için. Benim üzerine çalıştığım daha yeni kabul edilen bir makalemizde bu tarz uzun yaşamlı parçacıkların hem teorik olarak niye ihtiyacımız var hem de CERN'de hangi deneylerle gözlemleyebiliriz üzerine bir çalışmaydı. Teorik olarak aslında yani teorik olarak çok enteresan parçacıklar aslında böyle hani uzun yaşamlarından dolayı evrenin özellikle ilk birkaç saniyesinde çok enteresan şeyler yapmış olabilir bu parçacıklar. Hani eğer bozulmuyorlarsa, yaşam süreleri biraz uzunsa yani değişik evrenin değişik evrelerinde iş görmüş olabiliyorlar, belirli şeyler yapmış olabiliyorlar. Mesela benim üzerine çalıştığım bir başka konu da madde antimadde asimetrisi. Uzun yaşamlı parçacıklar genelde madde antimadde asimetrisini anlatmakta da kullanılıyor. Hatta onun için bazı hani model teorilerim de var benim. O yüzden bilmiyorum, enteresan parçacıklar yani bu uzun yaşamlı parçacıklar. Şu anda CERN'de uzun yaşamlı parçacıklar üzerine çalışan hani gruplar var. Aslında yani bayağı önemli bir çalışma alanı şu anda da.
Sizinkinde peki öneriniz hani yakında yayınlanmakta olan da bu CERN'deki şeylere, çalışmalara nasıl bir farklı bir bakış açısı katacak?
Benim önerdiğim konu bu uzun yaşamlı parçacıkların yaşam süresini ölçersek neyi anlayabiliriz? Bu yaşam süresi bize ne diyor mesela? Bizim yaptığımız çalışma o yaşam süresini başka bir şeye bağlamak. O bağladığımız başka şey de süpersimetri aslında. Süpersimetriye hani girmeyelim, o da karışık bir konu ama o da yani sayeden böyle yani o standart modelin ötesinde başka bir parçacık fiziği modeli. Süpersimetriyi daha gözlemleyemedik. CERN'de sürekli üzerine deneyler yapılan bir teori. Yani hani eğer doğru mu yanlış mı onu görmek için üzerine deneyler yapılan bir teori. Ben de bu uzun yaşamlı parçacıkların yaşam süresini süpersimetrik teorilerdeki bir parametreye bağlı olduğunu gösterdik biz. Yani mesela süpersimetrideki bu deneylerde nasıl diyeyim? Süpersimetriyi mesela görememiş olmamızın sebebi belki hani çok ağırdır bazı parçacıklar. Hani o kadar ağırdır ki bizim o parçacıkları oluşturacak enerjimiz yok. Halbuki o parçacıkları her zaman oluşturmamız gerekmiyor. Belki o parçacık hani çok ağır ama o ağırlığından dolayı başka bir şeyi etkiliyor. Böyle domino efekti gibi. Hani etkilediği başka şeyleri gözlemleyebiliriz. Ondan o ağırlığı sonra hani o ağırlığın ne olduğunu görmeye çalışıyoruz tarzında. İşte bu bizim gösterdiğimiz de bu uzun yaşamlı, bizim öne sürdüğümüz uzun yaşamlı parçacıkların yaşam süreleri yani çok çok daha ağır. Deneylerde gözlemleyemediğimiz bir parametreyi aslında anlamamızı sağlıyor. Eğer böyle bir parçacıkları hem gözlemleyebilirsek direkt o parametrenin ne olduğunu bilebiliriz. Ama gözlemleyemezsek de demek ki o parametre daha da büyükmüş diyebiliriz mesela. Yani o uzun yaşamlı parçacıkları süpersimetrik bir modele bağlamak yani bizim yaptığımız.
Çok teşekkür ediyorum.